Ayrım 6. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 82. Atatürk'ün akıllı projeleri. Atatürk'ün önce Türkiye'yi kurtarmak, sonra da Türkiye'yi yeni baştan kurmak için geliştirdiği askeri, siyasal, kültürel ve sosyoekonomik projeler Atatürk'ün akıllı projeleridir. Özer Ozan Kaya bütün bu projelere uygarlık projesi adını vermiştir. Türk devrimi, devleti, aile kurumunu, eğitim kurumunu ve üstün değerler alanını demokratikleştiren bir devrimdir. Bunu da tutarlılık, dürüstlük ve iştenlikle yapmayı başarabildiği için bir uygarlık projesi değerindedir. Ozan Kaya, adı geçen eser, sayfa 16. Atatürk, akıllı projelerini çok uzun bir zaman içinde görerek, yaşayarak, okuyarak, çalışarak, düşünerek geliştirmiştir. İşte sırrı, aklı Kemal'dir. İşin sırrı Mustafa Kemalce düşünmektir. Ruşen Eşref Ünaydın Mustafa Kemalce düşünmenin ne demek olduğunu şöyle ifade etmiştir. Mustafa Kemalce düşünmek demek, tahlil ve terkip etmek, şuurlaştırmak, çözümlemek, bütünleştirmek, bilinçlendirmek, düzenlendirmek, belli kurallara bağlamak, sistem haline koymak demektir. Bu usul Çanakkale'den dil kurultayına kadar aynı hız ve sırayı gösterir. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 2. Baskı, Ankara 2009, sayfa 697. Atatürk'ün doğup büyüdüğü 19. yüzyıl Osmanlı Devleti, sanayileşememiş, aydınlanamamış, ekonomik, siyasal ve kültürel bağımsızlığını neredeyse tamamen kaybetmiş, üstelik her geçen gün daha fazla emperyalist baskıya uğrayan bir ortaçağ imparatorluğudur. Çok uluslu ve yarı bağımlı bir ümmet imparatorluğu olan bu devlette, Türk olmanın ne demek olduğunu bizzat yaşayarak gören Atatürk'ün kafasında daha çok genç yaşlarda geleceğin Türkiye'sine yönelik bazı düşünceler filizlenmeye başlamıştır. Bu düşünceler zaman içinde proje halini almış ve şartlar olgunlaştıkça da hayata geçirilmiştir. Dünya tarihinde koca bir ömrü sadece milleti için tüketen belki de tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bütün hayatı asırlardır ihmal edilmiş, dışlanmış, hatta kimliksiz ve kişiliksiz bırakılmış, Türk ulusunu özgür, bağımsız ve çağdaş bir millet haline getirmek için mücadele etmekle geçmiştir. İlkin yenilmiş, yıkılmış bir imparatorluktan iç ve dış düşmanlarla savaşarak yepyeni bir ulus, yepyeni bir devlet yarattı ve tarihte yeni bir çağ başlattı. Atatürk, ulusal bağımsızlığı gerçekleştirerek halk egemenliğine dayalı bir laik düzen kurdu. Laik sistem içinde kişisel ve toplumsal özgürlüğü sağlayarak hukuk düzenini değiştirdi, ülkenin ekonomi alanında kalkınması için bütün olanakları kullandı. Yabancı devletlerin elinde olan kurumları Wagonlist, Reji gibi devletleştirdi. Ana yurdu demir ağlarla ördü. GAP projesi bile onundur ama ancak 50 yıl sonra gerçekleşme evresine girdi. Akarsu, adı geçen eser, sayfa 262. Atatürk, Türk ulusunu önce emperyalizmden, sonra geri kalmışlıktan kurtarmak için savaşmış ve her iki savaşı da kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmi, devrimleriyle geri kalmışlığı mağlup etmiştir. Atatürk her iki zaferini Türk devrimi olarak adlandırmıştır. Atatürk, 1927 yılında kaleme aldığı nutukta, ulusal varlığı sona ermiş sayılan bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştığını söylemiş ve sözlerini en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsü diye bitirmiştir. 9 Mayıs 1935 tarihinde toplanan CHP 4. Kurultayı açılış söylevinde şöyle demiştir. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllar süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygı gören yeni vatan, yeni sosyete, toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için sayısız devrimler. İşte Türk genel devriminin kısa bir deyimi, tanımı. Atatürk, devrim derken köklü bir değişimden söz etmektedir. Düşüncede, toplumsal hayatta, hukukta, eğitimde çok köklü derin bir değişimden. 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Türk devriminin ne anlama geldiğini şöyle açıklamıştır. Önce, Türk devrimi nedir diye sormuş ve bu soruya şu yanıtı vermiştir. Bu devrim sözcüğünün birdenbire akla getirdiği ihtilal anlamından ileride ondan daha geniş bir değişmeyi dile getirmektedir. Ulusun varlığını sürdürebilmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ yüzyıllardan beri sürüp gelen biçimini, niteliğini değiştirmiş, ulus bireylerini din bağı ve mezhep bağı yerine Türk ulusçuluğu bağı ile toplamış bir araya getirmiştir. Ulus devrimlerin sonucu olarak bütün yasaların ancak dünyalık ihtiyaçlardan doğacağını, bunlar değişip geliştikçe ona ayak uyduracak bir görüş ve düşünüşün kendisini esenliğe kavuşturacağını kavramış bulunuyor. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni iki temel ilke üzerine oturtmuştur. Bunlardan biri tam bağımsızlık, diğeri ise çağdaşlıktır. Atatürk tam bağımsızlığı şöyle tanımlamıştır. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz bunu temin etmeden barış ve sükuna erişeceğimiz inancında değiliz. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1997, sayfa 27. Atatürk, çağdaşlaşma konusunda ise şunları söylemiştir. Memleket mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın faydalı bir sonuç vermesi buna bağlıdır. Halk müreffeh, bağımsız, zengin olmak istiyor. Komşularının refahını gördüğü halde fakir olmak pek ağırdır. Gerici fikirler besleyenler belli bir sınıfa dayanabileceklerini zannediyorlar. Bu katiyen bir vehimdir, bir zandır. Gelişme yolumuzun önünde dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenileşme yolunda duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz bu ahengin haricinde kalabilir miyiz? Adı geçen eser, sayfa 81. Gezdiğim ve gördüğüm her yerde millet bilgisizlik ve taassuba, bağnazlığa savaş ilan etmiştir. Medeniyet ve yenilik yolunda bir an kaybetmeye izni yoktur. Paslı beyinlerin şuursuz sözleri milletin ortak ve müthiş öfkesiyle bunalmaktadır. Bunu gözlemlerimle gördüm. Adı geçen eser, sayfa 82. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarı bize ancak ilerleme ve medeniyete doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerleme ve medeniyete henüz ulaşmış değiliz. Bize ve torunlarımıza düşen vazife bu yol üzerinde tereddütsüz yürümektir. Adı geçen eser, sayfa 82. Biz her görüş açısından medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlayamayışımızdır. Fikrimiz, düşüncemiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. Bütün Türk ve İslam alemine bakın. Düşüncelerini, fikirlerini, medeniyetin emrettiği değişiklik ve ilerlemeye uyduramadıklarından ne büyük felaket ve ıstırap içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak, zihniyetlerimizdeki değişmedendir. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. Çünkü mecburuz. Millet açıkça bilmelidir. Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır. Adı geçen eser, sayfa 82-83. Atatürk, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır düşüncesiyle Türk ulusunun medeniyet yolunda ilerleyerek muasır, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmasını, hatta o düzeyi aşmasını istemiş, medenileşmek, çağdaşlaşmak için aklı ve bilimi yol gösterici olarak kabul edip devrimlerini gerçekleştirmiştir. Atatürk, efendiler, vatan artık bayındır hale getirilmek istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve bilgi, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor. Şeref, namus, bağımsızlık, öz varlık, vatanın bu isteklerini tam olarak ve hızla yerine getirmek için esaslı ve ciddi bir şekilde çalışmayı emreder. Dünyada her ulusun varlığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı sahip olduğu ve yapacağı uygarlık yapıtlarıyla orantılıdır. Diyerek akıllı projelerini hayata geçirmiştir. Adı geçen eser, sayfa 83. Şimdi gelin günümüzün seçim yatırımı çılgın projelerini bir kenara bırakıp Atatürk'ün yıllar önce geliştirip hayata geçirdiği akıllı projeleri görelim. Görelim ki Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi anlayalım. Atatürk'ün belli başlı akıllı projeleri şunlardır. Çağdaş Türkiye Projesi, Türk Ulus Devlet Millet Projesi, Rumeli savunma hattı projesi, ordu ile siyasete ayırma projesi, spor ve beden eğitimi projesi, Anadolu'nun işgalini önleme projesi Kilis, İskenderun, Adana savunma planı, Anadolu'ya gizli geçiş planı, örnek çiftlikler, yeşil cennet projesi, ideal cumhuriyet köyü projesi, halk evleri projesi, Güneydoğu Anadolu projesi, GAP, demokrasi projesi, Kemalist ekonomi modeli, KEM, sosyal fabrika projesi, uçak sanayi projesi, Demira, demiryolu projesi, dinde öze dönüş projesi, tarih ve dil tezleri projesi, modern Ankara projesi, yüzen fuar projesi, musiki ve sanat projesi, sağlık projesi, çağdaş üniversite eğitim projesi, insanlık projesi. İşin sırrı çok okumak. Peki ama bir asker ve devlet adamı olan Atatürk hangi bilgi ve birikimle birbirinden çok farklı alanlarda bu kadar çok proje geliştirmiştir? Bu işin sırrı nedir? İşte bu sorunun yanıtı bizi gerçek anlamda bir Atatürk mucizesiyle ve aklı kemalle karşı karşıya getirmektedir. İşin sırrı Atatürk'ün çok ama çok okumasıdır. Hiç abartısız Atatürk sürekli okumuştur. Bu sürekliliğe savaş meydanları da dahildir. Çanakkale savaşları sırasında arkadaşı M.M. Korin'den romanlar isteyip okumuş, 1916 yılında kolordu ve ordu komutanı olarak Doğu Anadolu'da bulunduğu sırada kuramsal konularda araştırmalar yapmış, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamasında bile okumaya devam etmiştir. Atatürk'ün 1922 yılı Mart ayına ait notlarında bu konuda şu bilgiler vardır. 9 Mart, saat 7'de kalktım, biraz kitap okudum. 10 Mart, Aziziye. İsmet Paşa ve beraberindekiler saat 10'da gittiler. Ben notlarımı yazıyorum, biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. 11 Mart, yalnız kaldım, bu notları yazdım, biraz kitap okuyacağım. 18 Mart, banyo almıştım, yatakta biraz kitap okuduktan sonra hazırlandım, çalışma odasına geçtim, kitap okudum. Ali Mithat İnan, Atatürk'ün not defterleri, Ankara, 1998, sayfa 122-128. Halide Edip Adıvar ve Fahrettin Altay Paşa, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında İslam tarihi konusunda kitaplar okuduğuna tanık olmuşlardır. Halide Edip Adıvar, Atatürk'ün bir taraftan savaş planlarıyla uğraşırken, diğer taraftan İslam tarihini, özellikle de İslam tarihinin demokrasiye en yakın olan ilk 20 yılını incelediğini belirtmiştir. Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1962, sayfa 146-147. Fahrettin Altay Paşa ise Atatürk'ün Geceleri Çadırında İslam Dini ve Tefsirleri adlı bir kitap okuduğunu belirtmiştir. Meydan, Atatürk'le Allah arasında sayfa 249-250. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün İslam tarihinin demokrasiye en yakın ilk dönemlerini okumasının nedeni, savaş sonrasında saltanatı ve hilafeti kaldırmayı ve cumhuriyeti ilan etmeyi düşünmesidir. Atatürk yapacağı bu devrimlere yönelik dinsel eleştirileri etkisiz hale getirmek için bu yönde kitaplar okumuştur. Yine savaş sonrasında hayata geçirmeyi düşündüğü, dinde öze dönüş projesi kapsamında gerçekleştireceği, dinde Türkçeleştirme hareketine hazırlık olması için de İslam Dini ve Tefsirleri adlı kitabı okumuştur. Atatürk, bütün devrimlerine bu şekilde okuyarak herkesten önce bizzat kendisi hazırlanmıştır. Atatürk'ün okuma tutkusu zamanla adeta sınırları aşmıştır. Elçilerimiz aracılığıyla yurt dışından onlarca kitap sipariş eden tek devlet adamı Atatürk'tür. Örneğin 21 Temmuz 1935 gecesi saat 2'de özel kalem müdürüne Paris Büyükelçisi'ne gönderilmek üzere bir kitap sipariş listesi yazdırmıştır. Atatürk'ün gecenin ikisinde Paris Büyükelçisi'nden bir an önce gönderilmesini istediği kitaplar 18 farklı bilimsel alanda toplanmaktadır. Atatürk neredeyse bütün bilim dalları ile ilgili kitapları istemiştir. Sipariş listesindeki kitaplar şu alanlardadır. 1. Genel İktisat 2. Genel İstatistik Genel Tarih 3. Siyasi Kuruluşlar Tarihi 4. Hukuka Giriş Yeni ve Yakın Zamanlar Genel Tarihi 5. Sosyoloji ve Sosyal Ekonomi 6. İnsan Gelişimi, Coğrafya 7. Anayasa Hukuku 8. Antropoloji 9. İktisat Tarihi 10. Dinler Tarihi 11. Diplomasi Tarihi 12. Felsefe Tarihi 13. Bilimler Tarihi 14. Sanat Tarihi ve Yakın Zamanlar Edebiyatı Sinan Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi 2. Baskı, İstanbul 2010, sayfa 39-41 Atatürk daha birçok defa yurt dışından kitap sipariş etmiştir. Örneğin bir keresinde Fransız Recujil Sirai Yayın Evi Atatürk'e iki parti halinde tam 24 paket kitap göndermiştir. Kitapların sadece listesi 4 sayfa tutmaktadır. Adı geçen eser sayfa 42. Atatürk'ün okuduğu kitapların tamamından burada söz etmek olanaksızdır. Ama bir fikir vermesi açısından şu kadarını belirteyim ki, Atatürk'ün okuduğu kitaplar arasında klasik fiziğin önemli temsilcilerinden Henri Poincaré'in kitapları bile vardır. Adı geçen eser sayfa 43. Atatürk'ün okuduğu kitapların sayısı ölümünden sonra tereke yargıçlığınca kurulan kayıtlara göre 4.433 kalemde 7.333 adettir. Atatürk'ün özel kütüphanesinin kataloğunda ise bu sayı 4.289 bibliyografik künyede 10.000 adettir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 64. Bu sayıya değişik kütüphanelerden okumak için ödünç aldığı kitaplar dahil değildir. Atatürk'ün okuduğu kitapların konularına göre dağılımı şöyledir. Tarih 879, edebiyat 535, dil bilim 397, askerlik 261, siyasal bilimler 197, güzel sanatlar, resim, müzik, mimarlık, şehircilik 195, coğrafya, turizm 193, uygulamalı bilimler, tıp, mühendislik, tarım 187, hukuk 169, din 160, ekonomi 139, felsefe, mantık, metafizik, psikoloji 109, pozitif bilimler, matematik, fizik, kimya, astronomi 104, eğitim, öğretim 101, sosyoloji 75, biyolojik bilimler 33 ve bunun gibi. Adı geçen eser sayfa 64. Atatürk akıllı projelerini geliştirirken işte neredeyse her alandaki bu okumalarından yararlanmıştır. Atatürk'ün kendine özgü okuma alışkanlığı, okurken önemli gördüğü yerlerin altını renkli kalemlerle çizmesi, sayfa kenarlarına notlar alması, ünlem, soru işareti, dikkat, D gibi özel işaretler koyması, onun bu okumalarını belli bir amaca yönelik olarak yaptığını kanıtlamaktadır. Atatürk'ün okuduğu kitaplarda sadece altını çizip özel notlar aldığı yerler 24 cilt tutmaktadır. Bakınız, Atatürk'ün okuduğu kitaplar, Anıtkabir Derneği yayınları, 24 cilt, Ankara, 2001. Okuduğu kitapların konulara göre dağılımına bakılacak olursa, Atatürk'ün neredeyse bütün devrimleri hakkında çok köklü bir bilgi birikimine sahip olduğu söylenebilir. 879 tarih kitabı okuyarak Türk tarih tezini geliştirmiş, 535 edebiyat, 397 dil bilim kitabı okuyarak yazı ve dil devrimlerini yapmış, 197 siyasal bilimler kitabı okuyarak saltanatı, hilafeti kaldırıp cumhuriyeti ilan etmiş, 195 güzel sanatlar kitabı okuyarak musiki ve sanat devrimini gerçekleştirmiş, 139 ekonomi kitabı okuyarak karma ekonomik modeli ortaya atmış, 169 hukuk kitabı okuyarak medeni kanunu kabul etmiş, 104 pozitif bilimler kitabı okuyarak üniversite reformunu yapmış, 75 sosyoloji kitabı okuyarak halk evlerini kurmuş, 101 eğitim öğretim kitabı okuyarak eğitim devrimini gerçekleştirmiştir. İşte aklı kemal böyle şekillenmiştir. Yeryüzünde neredeyse hiçbir asker, hiçbir devlet adamı ve hiçbir devrimci bu derece derin bir entelektüel birikime sahip değildir. Atatürk'ün akıllı projelerinin temelinde işte böyle derin bir birikim vardır. Yöntem, amaç ve strateji. Atatürk'ün bütün akıllı projeleri hayatının projesi olan bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti projesini hayata geçirmeye yöneliktir. Atatürk, bazı projelerini bizzat adlandırarak geliştirmişken, bazı projelerini hiçbir şekilde adlandırmadan geliştirmiştir. Örneğin, İdeal Cumhuriyet Köyü projesi ve Yüzen Fuar projesini bizzat bu şekilde adlandırmışken, Yeşil Cennet projesi ve Sosyal Fabrika projesini bu şekilde adlandırmadan hayata geçirmiştir. Atatürk, Türk devriminin önemli adımlarını da birer proje olarak görmüştür. Örneğin 1920'de TBMM'ye sunduğu halkçılık programını proje olarak adlandırmıştır. 16-17 Ocak 1923'te yaptığı İzmit basın toplantısında gazetecilerin bir sorusu üzerine birinci TBMM'yi anlatırken halkçılık programından söz etmiştir. Meclisin ilk açılışı sıralarında benim uzun beyanatım vardır. O beyanatın sonunda hükümetin oluşturulmasına ve içeriğine esas olmak üzere bir proje teklif etmiştim. O projeyi tam benim teklifim anında kabul etmenin uygun olmayacağına ve bunu biraz incelemek gerekeceğine dair yalnız bir iki kişi bir iki kelimeden ibaret olmak üzere söz söylediler. Fakat bu sözlerine önem verilmedi. Meclis oy birliğiyle projeyi kabul etti. Bu proje üzerindeki ilk tereddüt şuydu. Alim ve hukukçu tanınan kişiler projeyi inceleyince gördüler ki, bundan çıkan hükümet şekli mevcut hükümet şekillerinden hiçbirine benzemiyor. Meclisin özelliği de tarihte aynı özellikte görülmüş meclislere benzemiyor. Karşılaştırma ölçüsü olarak Fransız ihtilalindeki meclisi ele aldılar. Alimler ve hukukçular bu meclisin İstanbul'daki kapatılmış meclisin bir devamı olduğunu düşünmüşlerdir. Bense hiç öyle düşünmüyordum. Fakat o projede düşündüklerim çok itina ile imal edilmiştir. Zannederim ki haklı bulursunuz. Çünkü düşüncelerimi önceden açıklamaya kalksam çoğu beni bırakıp giderdi. Bunun üzerine arz ettiğim proje esaslarına göre bir program tespit ettim. Halk programı adı altındaki bu projeyi bir gecede bastırdık, ertesi günü toplantıdaki kişilere dağıttık. Onlar kendi programları ile bu program arasında büyük bir zıtlık görmüşler, incelediler. Sonuçta Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1921 Anayasası ortaya çıktı. İsmail Arar, Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı, Eylül 1997, sayfa 45-46. Aslına bakılacak olursa, Atatürk'ün Türkiye'yi kurarken gerçekleştirdiği siyasi, sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel bütün devrimler birer akıllı projedir. Cumhuriyet mucizesi bu akıllı projelerin, akıllı projeler de aklı kemalin bir ürünüdür. Atatürk, Türkiye'yi kurtaran akıllı projelerini aşama stratejisiyle hayata geçirmiştir. Projelerinin uygulamasını evrelere ayırmış, bir zamanlama ustası olarak her evresini en uygun zamanda ve en uygun şartlarda uygulamaya koymuş, aşama aşama ilerleyerek hedefe ulaşmıştır. Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evladı ve Hizmetkarı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 2006, sayfa 23. Atatürk, nutukta, uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerlemek başlığı altında devrim stratejisini şöyle açıklamıştır. Türk, ata yurduna ve Türk bağımsızlığına saldıranlar kim olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zorunluluklarını daha ilk günde açığa vurup ifade etmek elbette uygun olmazdı. Uygulamayı bir takım safhalara ayırmak, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Atatürk'ün akıllı projeleriyle şekillenen Türk devriminin başarı sırrı bu aşama stratejisinde gizlidir. Atatürk'ün bu özelliği Hun İmparatoru Attila ile ortak yönlerinden biridir. Marcel Brion, Attila'nın Hayatı adlı eserinde Attila'nın olayları hiçbir zaman erkene almayı denemediğini, bu faydalı Asya özelliğini yani sabrını koruduğunu belirtmiştir. Atatürk'ün okuduğu kitaplar, cilt 15, sayfa 344. Atatürk İhtilali adlı eserin yazarı Mahmut Esat Bozkurt da Atatürk'ün bu yönünü şöyle anlatmıştır. Zamanı çok güzel seçer, fırsatı asla kaçırmazdı. Zamanı gelmedikçe acele etmez, sabrederdi. Koruk sabırla helva olur. O kadar sabreder ki yerinden kıpırdamayacak sanılırdı. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali 3. Baskı, İstanbul 1995, sayfa 45. Atatürk, plan ve projelerini yeri ve zamanı gelinceye kadar vicdanında bir milli sır olarak saklamıştır. Atatürk'ün bu özelliği de eğer sakalımın tellerinden biri yapmak istediklerimi bilmiş olsaydı onu hemen koparır ve yakardım diyen Fatih Sultan Mehmet'le ortak yönlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet yapacağı işlerden kimseye bir şey bahsetmezdi. Hatta ordular harekete geçer günlerce yürünür fakat nereye gidileceğini kendisinden başka kimse bilmezdi. Bir gün yine bir savaş için İstanbul'dan ayrıldığı sıralarda katılardan birisi ne tarafa gidileceğini sormak cesaretini gösterdi. Bu sorudan çok canı sıkılan padişahın cevabı kısa fakat dehşetli oldu. Kadıya dedi ki, eğer sakalımın tellerinden biri yapmak istediklerimi bilmiş olsaydı onu hemen koparır ve yakardım. Selahattin Tansel, 100 fıkra 100 tarihten nakleden H. Fethi Gözler, Atatürk İnkılapları, Türk İnkılabı, İstanbul 1985, sayfa 61. Atatürk'ün akıllı projelerinin amacı sadece İstanbul'un veya Ankara'nın değil, bütün Türkiye'nin her yönüyle kalkındırılmasıdır. Şu sözler Atatürk'e aittir. İnsan ömrü yapılacak işlerin azameti karşısında çok cüce kalıyor. Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler, büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. Gürbüz çocukların, iyi giyimli çocukların yüzleri sararmamalı, dalakları şiş olmayan çocukların okuduğu okullar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya ne medeniyet getirmeye çalışıyorsak, İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum. Ve bunu çok ama çok yapmak istiyorum. Dedim ya, insan ömrü çok büyük işleri başarabilecek kadar uzun değil. Mamur olmalı Türkiye'nin her bir tarafı, müreffeh olmalı. Devletin yapamadığını millet, milletin yapamadığını devlet yapmalı. Her şeyi yalnız devletten ya da her şeyi yalnız milletten beklemek doğru olmaz. Devlet ve millet ülke sorunlarını göğüslemede daima el ele olmalıdır. Ben yapabildiğim kadarını yapayım, sonra ne olursa olsun benim kitabımda yok. Geleceği, geleceğin Türkiye'sini düşünmek görevim. Bir iş aldık üzerimize, bir savaşın üstesinden geldik, şimdi ekonomik alanda savaş veriyoruz, daha da vereceğiz. Bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanın ürünlerini görmek lazım. Şimdi Atatürk'ün kafasındaki bu Türkiye hayalini gerçekleştirmek için düşünceden uygulamaya geçirdiği akıllı projelerini inceleyelim. 6. ayrımın sonu, sayfa 95.